Ayrım 30, Shogun, James Clavell, sayfa 403. 48. Blackthorne yanında kendi 20 şeref muhafızı ve bunun 10 katı gri kimonoluyla şatoya girdi. Toranaga'nın 5 armalı kahverengi kimonosunu ve ilk defa o resmi kalkık yakalı mantoyu giymişti. Altın rengi dalgalı saçlarını dikkatle örüp arkada bağlamıştı. Toranaga'nın verdiği kılıçlar kuşağında gözüküyordu. Ayaklarında parmak arasından geçme sandallar vardı. Osaka'daki her daimyo, her general ve samuray Taiko'nun yaptırmış olduğu büyük salona davetliydiler o gece. Ya bu ona, gece şatoda kalırsınız demişti. Lord Toranaga'ya ayrılan bölümde. Ertesi günde Nagasaki'ye gideriz. Blackthorne'da sormuştu, iznimiz var mı? Ya bu hiddetle başını sallamıştı. Hayır, Mishima'ya giderek Lord Hiro Matsu'yu, sonra Lord Sugara ve ailesini alacağımızı söyleyeceğiz. Anladınız mı? Evet. Şimdi yatıp uyuyun Anjin-san. Olacakları düşünüp üzülmeyin. Anlıyorum, fakat bu gece ne olacak? Yani neden beni şatoya çağırıyorlar? Ya bu ekşi ekşi gülmüştü. Sizi herkese gösterecekler. Ishido da sizi tekrar görmeyi istiyor sanırım. Bir konuk olduğunuz için size ilişmeyeceklerdir. Gri kimonolular onu daha önce görmüş olduğu Lord Toranaga'nın bölümüne götürdüler. Kiritsubo, Lady Sazuko ve çocuğu hala orada oturuyorlardı. Toranaga'nın kalan samurayları da onların yanındaydı. Blackthorne banyo yaptıktan sonra kendisi için yeni kimononun hazırlanmış olduğunu gördü. Lady Mariko burada mı? Hizmetçiler hayır efendim diye karşılık verdiler. Kendisini nerede bulabilirim? Önemli bir haber getirdim. Bilmiyoruz Anjin-san, özür dileriz. Blackthorne giyinmesini bitirdikten sonra sözlüğüne baktı. O gece kullanılması gerekebilecek bazı kelimeleri ezberledi, sonra bahçeye çıktı. Şimdi de en içteki hendeğin üstündeki köprüden geçiyordu işte. Etrafını gri kimonoluları daldı, başka konuklar da aynı yöne gidiyorlardı. Onların gizli gizli kendisine baktıklarının farkındaydı. Sonunda gri kimonolular onu çok büyük bir kapıdan soktular, sonra yalnız bıraktılar. Kendi adamları ve diğer samuraylar bir yana toplandılar. İngiliz cesaretle bu iyice ışıklandırılmış büyük salonda ilerledi. Yüksek tavan altın yaldızlıydı. Yine altın yaldızlı sütunlar tavan kirişlerini tutuyordu. 500 samuray ve hanımı oradaydı. Kadınlar gökkuşağı gibi renk renk giysiler içindeydiler ve parfümleri duvarlara takılı minik buhurdandan yükselen tütsülerin kokusuna karışıyordu. Blackthorne gözleriyle bu kalabalıkta Mariko, Yabu veya dost bir yüz aradı ama kimseyi göremedi. Yan tarafta konuklar sıraya dizilmişti. Dipteki yüksek platformun önünde eğilmek için sıra bekliyorlardı. Prens Ogaki Takamoto orada duruyordu. Blackthorne o sırada Ishido'yu da gördü. Uzun boylu, ince küstah halli adamın yüzüne tokat attığı anı hatırladı birden. Sonra parmakları onun boğazına dolanıvermişti. Lady Ochiba platformda yalnızdı. Kadın ipek bir yastıkla rahat rahat oturuyordu. O kadar uzaktan bile kimonosunun ipeğinin eşsiz olduğu belliydi. Simsiyah renkteki ender bulunan ipek altın iplikle dokunmuştu. Lady Ochiba genç kız sanılacak kadar inceydi. Açık renk cildi ışıklı gibi duruyordu. Boyadığı kavisli kaşlarının altında iri gözleri çekikti. Saçını da ortadan ayırıp birer kanat gibi iki tarafa kabartmıştı. Konuklar ağır ağır ilerliyorlardı. Blackthorne yanında ışıkta duruyor ve herkesten en az bir baş uzun olduğu için de dikkati çekiyordu. Bir konuğun yolundan çekilmek için nazik nazik gerilerken Lady Ochiba'nın kendisine baktığını gördü. Sonra Ishido'ya döndü. Birbirlerine bir şeyler söylediler ve kadının yelpazesi sallandı. Gözleri yine ona dikildi. Blackthorne rahatsız olarak gözükmemek için bir duvara yaklaşacak oldu. Fakat bir gri kimonolu onun kolunu keserek nazik nazik "Dozo" deyip sırayı işaret etti. Blackthorne da çaresiz tekrar sıraya girdi. Önündekiler onu selamladı. Blackthorne da buna karşılık verdi. Sonra geridekiler de saygıyla eğildiler, onlara da selam verdi. Kısa süre içinde salonda sesler kesildi. Herkes ona bakıyordu. Önündeki erkek ve kadınlar sıkılarak yana çekildiler. Böylece kendisiyle platform arasında kimse kalmadı. Blackthorn bir an kasıldı, sonra o korkunç sessizlikle ilerledi. Platformun önüne gelince başkalarından gördüğü gibi eğilip kadını selamladı. Sonra Ishido'ya selam verdi. Kılıçlarının kemerinden çıkıp düşeceğini ve rezil olacağını düşünerek ödü patlamıştı. Neyse her şey yolunda gitti ve Blackthorn geriledi. ''Lady Ochiba, lütfen bekleyin Anjinsan'' dedi. Adam bekledi. Kadının gözleri kamaştıran pırıltısı ve dişiliği daha da artmış gibiydi. Lady Ochiba'nın fazlasıyla dişi olduğunu hissetti Blackthorn. ''Dilimizi konuştuğunuzu söylediler.'' Sesi de son derece cana yakındı. Blackthorn biraz şaşalayarak hemen aklına ilk geleni söyledi. ''Beni affedin Altes, ne yazık ki kısa cümleler yapmak zorundayım. Sizi anlamak şerefine erişebilmek için de kısa sözler söylemenizi dileyeceğim.'' Hayatının cevaplarına bağlı olduğunun farkındaydı. İçeridekilerin hepsi de onlara bakıyorlardı şimdi. ''Doğum gününüzü saygılarımla kutlamama ve 1000 yıl daha zevkle yaşamanızı dilememe izniniz var mı?'' Lady Ochiba çok etkilenmişti. ''Bunlar basit sözler değil Anjinsan.'' ''Beni bağışlayın Altes, bunları söylemesini dün gece öğrendim.'' Blackthorn Ishido'ya, sonra yine kadına baktı. ''Sayın Lord Ishido'yu selamlamama izin vermenizi dileyebilir miyim?'' ''Evet, size bu izin verildi.'' Blackthorn büyük bir nezaketle ''İyi geceler Lord General'' dedi. ''Geçen karşılaşmamızda ben çok çılgındım, özür dilerim.'' Ishido da onun selamına karşılık verdi. ''Evet öyleydiniz, hem çok da terbiyesizdiniz. Bu gece veya başka bir gece yine böyle delirmeyeceğinizi umarım.'' ''O gece çılgındım, lütfen beni affedin.'' ''Böyle deliliğe barbarlar arasında çok sık rastlanıyormuş, ne?'' Herkesin içinde bir konuğa böyle kaba davranmak çok kötüydü. Blackthorn'un gözleri bir an Lady Ochiba'ya gidince onun da şaşırmış olduğunu anladı. Bunun üzerine talihini denemeye karar verdi. ''Ah Lord General, çok haklısınız. Barbarlar daima çılgındır. Ama ben artık samuray ve Hatamoto'yum. Bu benim için çok büyük bir şeref. Artık barbar değilim.'' Gemisinin kıçında durduğu zamanlar gibi bağırmadan konuşmuş, fakat salonda herkese sesini duyurmuştu. ''Artık samurayların tutumlarını ve biraz da Bushido biliyorum. Artık barbar değilim. Lütfen beni bağışlayın.'' Son sözleri kendinden emin bir tavırla ve kafa tutar gibi söylemişti. Japonların erkeklik ve gurura değer verdiklerini biliyordu. Ishido güldü. ''Pekala samuray Anjinsan, özür dilemenizi kabul ediyorum. Cesaretiniz konusundaki söylentiler doğru. İyi, çok iyi. Burada güvende olduğunuzu da söylemeliyim.'' Gözleri davetlilere gitti. Herkes onun ne demek istediğini anlamıştı. ''Şatoda güvendesiniz.'' ''Teşekkür ederim. Sizi böyle rahatsız ettiğim için özür dilerim.'' ''Rahatsızlık değil, siz önemlisiniz ne? Lord Toranaga'nın yanında özel yeriniz var. Ben asla unutmam. Bundan korkmayın.'' Blackthorn Lord Ishido'ya tekrar teşekkür ederek Lady Ochiba'ya döndü. ''Altes, ülkemde kraliçemiz var. Evet, ülkemi bir kraliçe yönetiyor. Ülkemde soylu hanımlara doğum günü armağanı verilir hep. Hatta kraliçeye bile.'' Yeninin içindeki cepten bahçeden kesmiş olduğu pembe kamelyayı çıkardı. Kadının önüne bıraktı. Bir küstahlık etmiş olmaktan korkuyordu. ''Böyle armağan vermek terbiyesizlikse beni affedin.'' Kadın çiçeğe baktı. 500 kişi soluklarını tutarak kadının barbarın nezaket ve kafa tutmasına nasıl karşılık vereceğini beklediler. Acaba barbar kadını tuzağa düşürdüğünün farkında mıydı? Lady Ochiba ağır ağır, ''Ben bir kraliçe değilim Anjinsan'' dedi. ''Sadece veliahtın annesi ve Lord Taiko'nun da dul eşiyim. Armağanınızı bir kraliçe gibi kabul edemem. Çünkü kraliçe değilim. Asla bir kraliçe olamam. Kraliçeymiş gibi davranamam ve zaten olmak da istemiyorum.'' Sonra salondakilere bakarak gülümsedi. ''Fakat doğum gününü kutlayan bir hanım olarak belki Anjinsan'ın armağanını kabul etmeme izin verirsiniz.'' Odadakiler alkışlamaya başladılar. Blackthorn eğilerek selam verdi. Armağanın kabul edildiğini anlamıştı. Salondakiler sessizleşince Lady Ochiba seslendi. ''Mariko-san, öğrencinizle övünebilirsiniz ne?'' Mariko yanında çocuk sayılacak bir gençle konukların arasındaydı. Blackthorn, Kiritsubo ve Lady Sazuko'yu da fark etti. İyi geceler Lady Toda dedi. Sonra başarısı yüzünden sarhoş olduğu için Latince ekledi. Sizin varlığınız yüzünden gece daha da güzel. Kadının yanakları kızardı ve Japonca cevap verdi. Teşekkür ederim Anjinsan. Mariko platforma yaklaştıysa da genç geride kaldı. Mariko Lady Ochiba'nın karşısında eğildi. Benim pek yardımım dokunmadı Ochiba sağma. Bunu Anjin çalışmasına ve Hristiyan rahiplerin kendisine verdiği kitaba borçlu. Ochiba başını salladı. Ah o dil kitabı. Blackthorn'dan bunu kendisine göstermesini istedi. İngiliz Mariko'nun da yardımıyla kitabı açıkladı. Ochiba da Ishido da adeta büyülenmişlerdi. Bundan biz de almalıyız Lord General. Lütfen bu kitaplardan 100 tane ısmarlayın. Bunlar sayesinde gençlerimiz kısa süre içinde barbarca öğrenirler. Ne? İyi bir fikir Lady Ochiba. Kendi çevirmenlerimizi ne denli çabuk yetiştirirsek o kadar iyi. Ishido güldü. Hristiyanlar kendi tekellerini kendileri kaldıracaklar böylece. Ne? Konukların önünde duran 60 yaşlarında saçları iyice kır bir samuray, Hristiyanların hiçbir tekeli yoktur diye karşılık verdi. Biz Hristiyan rahiplerden çevirmenlik yapmalarını istiyoruz. Hatta bu konuda ısrar ediyoruz Lord General. Çünkü iki taraflı konuşabilen ve yine iki tarafın güvenebileceği bir onlar var. Bu kuralı Lord Goro da koydu ne? Sonra da Taiko devam ettirdi. Tabii Lord Kıyama. Ben Hristiyan olan daimyo ve samuraylara saygısızlık etmek istemedim. Sadece Hristiyan rahiplerin tekelinden söz ettim. Çin'le ticaretimizi Hristiyan rahipler kontrol etmese bizim için çok iyi olur. Kıyama hiçbir zaman bir aldatma olmamıştır Lord General diye ısrar etti. Fiyatlar uygun, ticaret kolay ve rahipler de sadece kendi adamlarını kontrol ediyorlar. Lady Ochiba araya girdi. Ah Lord Kıyama, sözlerini düzelttiğiniz için Lord Ishido'nun onur duyduğundan eminim. Öyle değil mi Lord General? Lord Kıyama'nın öğütleri olmasa meclis ne yapardı? Ishido mırıldandı. Hı, tabii. Kıyama memnun kalarak resmi bir tavırla eğildi. Ochiba gence bakarak, sen ne düşünüyorsun Saruji-san diye sordu. Barbarların dilini öğrenmeyi ister misin? Çocuk kendisine bakılmasından sıkılarak kızardı. Yakışıklı ve inceydi. 15 yaşından daha büyükmüş gibi davranmaya çalışıyordu. Oh, bunu yapmama gerek kalmayacağını umarım Ochiba-sama. Fakat emir verilirse gayret ederim tabii. Evet, hem de olanca gücümle çalışırım. Çocuğun zekası gülüşlere yol açtı. Mariko-san Japonca konuşarak gururla, Anjin-san dedi, oğlum Saruji. Blackthorn bu arada Kiyama'nın adını duymuş ve endişelenmişti. Saruji'yi eğilerek selamladı. Çocuk da buna resmi bir tavırla karşılık verdi. Fevkalade bir erkek ne? Böyle bir oğlunuz olduğu için talihlisiniz Mariko-sama. Fakat bu kadar büyük bir oğlunuz olabilir mi? Ochiba siz daima böyle nazik misiniz Anjin-san diye sordu. Hep böyle hoş şeyler mi söylersiniz? Blackthorn bu iltifata cevap verirken Mariko, Lord Kiyama'nın ona kötü kötü baktığını gördü. İzin verirseniz size Anjin-san'ı takdim edeyim Lord Kiyama. Lord Kiyama İngiliz'in düzgün selamını nezaketle aldı. Sizin Hristiyan olduğunuzu iddia ettiğinizi söylüyorlar. Evet Lord'um fakat başka mezheptenim. Sizin mezhebinizi Nagasaki, Kyushu veya Hristiyan daimyoların sahip oldukları topraklarda istemiyoruz. Ben bir rahip değilim Sayın Lord. Ben buraya rahiplik etmeye ya da öğretmeye gelmedim. Sadece ticaret yapmayı arzu ediyorum. Sizin ticaretinizi istemiyorum. Sizi de topraklarımda istemiyorum. Topraklarıma girmeniz yasaktır. Yoksa sizi öldürürüm, anlıyor musunuz? Blackthorn evet diye cevap verdi. Anlıyorum, çok üzgünüm. İyi. Kıyama kurumla Ishido'ya döndü. Bu mezhepteki barbarları imparatorluğumuza sokmamalıyız. Bunu meclisin gelecek toplantısında teklif edeceğim. Lord Toranaga'nın bir yabancıyı, özellikle bu adamı samuray yapmakla hata ettiğini açık açık söylemek zorundayım. Bunun ne önemi var? Şimdiki Quantor Lord'un bütün hataları yakında düzelecektir ne? Lord Kıyama Ochiba'ya gülümsedi. Kadından çok hoşlanırdı. Lord Toranaga 2 gün sonra kendi sınırlarından çıkacakmış. O gün naiplerin veliahtın önünde eğilmesine izin vereceğinizi umarım. Veliaht bundan onur duyacaktır lordum. Daha sonra siz ve buradaki herkes şiir yarışmasına katılırsınız belki. Belki naipler jüri olurlar. Bu sözleri alkışlar izledi. Teşekkür ederim ama Prens Ogaki ve bazı hanımların jüride olmaları daha uygun.
Madem öyle istiyorsunuz sorun yok.
Bu yarışmanın konusu ne olacak Lady Ochiba? Kiyama savaştaki cesurluğu kadar ozanlığıyla da ün yapmıştı.
Lady Ochiba hemen Mariko-san lütfen Lord Kiyama'ya siz cevap verin diyerek bu işi üstünden attı.
Çünkü Mariko'nun ünlü bir şair olmasına karşılık Lady Ochiba'nın bu konuda yeteneği yoktu.
Mariko işe başlama zamanı geldiğini anlayarak memnun kaldı. Bir an düşündü. Şiirin konusu bugünle ilgili olmalı. İlk satırda yapraksız bir dalda.
Ochiba ve diğerleri seçtiği konu dolayısıyla onu tebrik ettiler. Kiyama da nazikleşmişti. Harika, fakat sizinle yarışmak için çok iyi olmanız gerekecek Mariko-san.
Beni affedeceğinizi umarım lordum, ben yarışmayacağım.
Kiyama güldü. Yarışacaksınız tabii. İmparatorluğun en iyi şairlerinden birisiniz. Yarışmaya katılmazsanız bu işin zevki kalmaz.
Özür dilerim efendim ama burada olmayacağım.
Ochiba atıldı. Ne demek istiyorsunuz Mariko-san?
Mariko beni affedin Lady Ochiba diye cevap verdi. Fakat yarın Lady Kiritsubo ve Lady Sazuko ile buradan ayrılacağım.
Ishido'nun gülüşü silindi. Nereye gideceksiniz?
Lordumla buluşmam gerekiyor.
Lord Toranaga birkaç gün sonra burada olacak ne?
Lady Sazuko eşini görmeyeli aylar var. Lord Toranaga da son oğlunu görme zevkine erişemedi henüz. Lady Kiritsubo da bizimle gelecek tabii.
Ishido, yorgun olduğunuz belli Lady Toda diye karşılık verdi. Daha yeni geldiniz. Böyle özel bir işi konuşmanın zamanı değil.
Lady Ochiba'ya döndü.
İsterseniz kalan konuklarımızla ilgilenin.
Lady Ochiba şaşırmıştı. Tabii, tabii. Konuklar yine sıraya girdiler. O sırada Mariko tekrar söze başladı.
Teşekkür ederim Lord General ama bu özel bir mesele değil. Konuşacak bir şey de yok. Yarın hanımları alarak Lord'uma saygılarımı sunmaya gideceğim.
Ishido buz gibi bir sesle ''Buraya gökyüzünün oğlunun ve naiplerin daveti üzerine geldiniz.'' dedi. ''Lütfen sabırlı olunuz. Lordunuz kısa süre sonra burada olacak.''
''Kabul ediyorum efendim. Fakat imparatorun daveti ayın 22'sinde. Bu davet benim veya başkalarının Osaka'da hapsedilmesini buyurmuyor değil mi? Yoksa?''
''Nezaketinizi unutuyorsunuz Lady Toda.''
''Beni affedin, böyle bir şeyi asla istemem.''
Mariko saray sekreteri Ogaki'ye döndü.
Lordum, imparatorumuzun davetiyesi kendisi gelene kadar burada kalmamı emrediyor mu?
Prens Ogaki'nin gülüşü dondu.
Davet bu ayın 22'si içindir. O gün burada olmanız gerekiyor.
Teşekkür ederim lordum.
Mariko selam vererek yine platforma döndü.
O zaman burada bulunmam gerekiyormuş Lord General. Onun için yarın yola çıkacağım.
''Rica ederim sabırlı olun Lady Toda. Naipler sizi karşıladılar. Hem imparatorumuzun ziyareti için çok hazırlıklar yapmak gerekiyor. Örneğin Lady Ochiba.''
''Özür dilerim efendim. Fakat lordumun emri daima her şeyden önemlidir. Yarın gitmem gerekiyor.''
''Yarın gidemeyeceksiniz. Lady Ochiba'nın yarışmasına katılmanız sizden rica edildi. Hayır, size yalvarıldı. Şimdi Lady...''
Yani arzuma karşı gelerek buraya hapis mi ediyorsunuz beni?
Ochiba, Mariko-san, lütfen şimdi bu meseleyi bırak diye mırıldandı.
Özür dilerim Ochiba-sama ama ben basit bir insanım. Lordumdan emir aldığımı açık açık söyledim. Buna itaat edemezsem nedenini bilmek isterim. Lord General ayın 22'sine kadar burada hapis miyim? Öyleyse bunun için kim emir verdi?
Ishido ona boyun eğdirmek için ağır ağır konuştu.
''Burada şerefli bir konuksunuz. Lordunuzun yakında burada olacağını tekrarlıyorum Lady Toda.''
Mariko'nun gücünü hissederek karşı koydu.
''Evet ama özür dilerim. Sizden saygıyla şunu soracağım. 18 gün Osaka şatosunda hapis mi edileceğim? Öyleyse bu emri kim verdi?''
Ishido gözlerini ona dikmişti.
''Hayır, hapis değilsiniz.''
''Teşekkür ederim efendim. Böyle açık açık konuştuğum için beni affedin.''
Salondaki kadınlardan çoğu yanlarındaki ahbaplarına dönmüş fısıldaşıyorlardı. Onlar da Osaka'da zorla tutulmaktaydılar. Çoğu da Lady Toda gidebilirse biz neden gitmeyelim diye düşünmekteydi.
Ishido birden bu fısıltıların kesilmesini sağladı.
Fakat böyle haddinizi bilmeden konuştuğunuz için Naipler Meclisi'ne başvurarak arzunuzu reddetmenin görevim olduğunu düşünüyorum Lady Toda. Böylece başkaları da sizin gibi bir hataya düşmezler.
Mariko şeref duyarım efendim diye cevap verdi. Fakat görevim lorduma karşıdır.
Ishido Naipler Meclisi'nin emrini dinlemeyi red mi ediyorsun diye gürledi.
Mariko gururla konuştu. Hayır efendim, fakat meclis lorduma karşı olan görevimi önlerse iş değişir. Bir samurayın en önemli görevi lorduna karşı olanıdır.
Naiplerle konuşmak için sabırla bekleyeceksiniz.
Özür dilerim ama lordum hanımlarına eşlik etmemi istedi. Yeninden bir sarılı parşömen çıkararak resmi bir tavırla Ishido'ya verdi. Adam mühürü kopararak açıp okudu. Sonra başını kaldırdı.
Öyle de olsa naiplerin kararını bekleyeceksiniz.
Mariko umutla Ochiba'ya baktı. Ama kadının hoşnutsuzluğunu okudu yüzünden. Kiya ama da oralı değildi.
Rica ederim Lord General. Ortada savaş yok. Lordum da naiplerin emrine uyuyor. 18 gün.
Bu mesele kapandı.
Sözlerimi bitirme nezaketini gösterdiğiniz zaman bu mesele kapanacaktır Lord General. Ben ezilip geçilecek bir köylü değilim. Ben Toda no Buntaro no Hiro Matsu'yum. Lord Akechi Jinsai'nin kızıyım. Soyum Takashima'ya kadar gider. 1000 yıldır samurayız biz. Ben ne tutsak, ne rehine, ne de hapis olabilirim. İmparatorumuz ziyaret edene kadar, yani bu 18 gün bildiğim gibi dolaşıp istediğim yere gideceğim.
Efendimiz, Taiko köylüydü. Pek çok samuray köylüdür. Her daim yok, geçmişte bir köylüydü. İlk Takashima bile öyle. Herkes vaktiyle köylüydü. Beni dikkatle dinleyin. Naiplerin emirlerini bekleyeceksiniz.
Hayır, özür dilerim. Görevim lorduma karşıdır.
Ishido hiddetlenerek ona doğru yürüdü. O sırada kapıda bir hareket oldu. Gözleri yaşlı bir hizmetçi kalabalığın arasından geçerek Ochiba'nın yanına koştu.
''Hanımım'' diye inledi. ''Yodoka Sama sizi soruyor. Acele etmelisiniz. Veliaht da orada.''
Ochiba endişeyle Mariko ve Ishido'ya, sonra da kendisini süzmekte olan konuklarına baktı. Telaşla kalkarak salondan çıktı.
Ishido durakladı. ''Sizinle sonra görüşeceğim Mariko-san.''
Lady Ochiba'nın peşi sıra gitti. Adam çıkar çıkmaz fısıltılar tekrar başladı. Blackthorn yaklaşarak ''Mariko-san'' dedi. ''Ne oluyor?'' Genç kadın boş gözlerle hala platforma bakıyordu. Kiyama elini kılıcının kabzasından çekerek seslendi.
Mariko-san!
Evet efendim.
Evinize dönmenizi tavsiye edebilir miyim? Belki daha sonra sizinle konuşmama izin verilir. Örneğin domuz saatinde.
Evet, evet tabii. Lütfen beni affedin fakat...
Devam edemeyerek sustu.
Bu kötü bir gündü Mariko-san. Tanrı sizi korusun.
Kiyama ona arkasını dönerek kendinden emin bir tavırla odadakilere seslendi.
Hepimizin evlerine dönerek beklemesi uygun olur sanırım. Zamanı geldiyse sonsuzluğun Lady Yadoka'yı kolaylık ve şerefle alarak huzura kavuşturması için dua edelim.
Yanında donmuş gibi duran Saruji'ye baktı.
Sen benimle gel.
Saruji onun peşi sıra yürüdü ama annesini bırakmayı istemiyor, öte yandan da o emri dinlemesi gerektiğini düşünüyordu. Mariko salondakileri selamladı. Kiri endişeli endişeli bakınan Lady Sazuko'nun elini tuttu. Ve Mariko'nun ardından gittiler. Yabuda Blackthorn'un yanına geldi. Birlikte giderlerken kendilerinden başka Toranaga üniforması giymiş erkek olmadığının farkındaydılar. Dışarıda onları gri kimonolular bekliyordu.
Yabu bağırmaya başladı. Tanrılar aşkına neden böyle bir işe kalkıştınız? Bu budalalık.
Özür dilerim. Mariko ya bunun terbiyesizliğine kızmıştı ve bir an önce oradan gitmek istemesinin de bir nedeni vardı. Böyle oldu işte, bilemiyorum. Lütfen beni affedin ya bu sama. Lütfen beni affedin Anjinsan.
Ya bu bir fırtına çıkardınız diye omurdandı. Bu fırtınada hepimiz ölüp gidebiliriz.
Belki, fakat bizi buraya hapsetme hakları yok. Lord Toranaga bana emir verdi.
Çılgınca emirler. Lord Toranaga'nın kafasına şeytan yerleşmiş olacak. Özür dilemeli ve gerilemelisiniz. Bundan böyle güvenlik önlemleri daha da arttırılacaktır. Ishido buradan ayrılmamızı sağlayacak olan izinleri iptal ettirecektir. Her işi mahvettiniz.
Blackthorn'a baktı.
Şimdi ne yapacağız?
Affedersiniz anlayamadım.
Üçü Mariko'nun şatonun son duvarı içinde kalan evine yeni gelmişlerdi. Gri kimonolu samuraylar onlara eşlik etmiş, sonra kadının kapısında nöbet beklemeye başlamışlardı. Kiri ve Lady Sazuko kendi dairelerine geçmişlerdi. Onların kapılarında da şeref muhafızları vardı tabii. Mariko Lord Kiyama ile konuştuktan sonra onları göreceğine söz vermişti. Sazuko neredeyse ağlayacaktı.
''Fakat muhafızlar sizi yanımıza bırakmayacaklardır Mariko-san.''
Mariko ''Hayır hayır üzülmeyin.'' demişti. ''Şato içinde yanımızda muhafızlar olması şartıyla rahat rahat dolaşabiliriz.''
''Size engel olacaklar. Ah neden yaptınız?''
Kiri hiç korkmadan konuşmuştu. ''Mariko-san haklı çocuğum, bir şey değişmedi. Seni kısa süre sonra göreceğiz Mariko-chan.''
Kiri iç daireye geçip kahverengi kimonolular demirli kapıyı kapayınca Mariko da rahat bir soluk alarak Yabu ve Blackthorn'a kendi dairesine dönmüştü. Ishido ile uğraştığı sırada Blackthorn'un elini kuşağındaki kısa kılıca attığını da anımsıyordu. Bu hareket kendisine cesaret vermişti.
''Evet Anjin-san'' diye düşündü. ''Bir tek sana güvenebilirim. İhtiyacım olduğu an oradaydın.''
Gözleri karşısında bağdaş kurmuş oturan Yabu'ya gitti. Yabu'nun peşi sıra gelerek kendisini desteklemesine şaşmıştı. Yabu'yu yumuşatmaya çalıştı.
''Bu dalalığımı affedin Yabu-sama.''
Sesinden pişmanlığı okunuyordu ve ağlamaklı olmuştu.
''Siz haklısınız tabii. Ben sadece budala bir kadınım.''
''Kabul ediyorum. Ishido'ya kendi ininde kafa tutmak aptallıktır ne?''
''Evet çok üzgünüm, beni bağışlayın. Size sake veya çay ikram edebilir miyim?''
Mariko el çırptı. İç kapı açılarak saçları karışmış, ağlamaktan gözleri şişmiş Chimoko gözüktü.
''Konuklarıma çay ve sake getir. Yiyecek de isterim. Hem kendine çeki düzen ver. Ortaya böyle çıkmaya nasıl cesaret ediyorsun? Burası ne sanıyorsun? Bir köylünün kulübesi mi? Beni Lord Kasigi'nin önünde utandırıyorsun.''
Chimoko ağlayarak kaçtı.
''Özür dilerim efendim, hizmetçinin terbiyesizliğini affedin.''
''Ziyanı yok, ne? Ishido ne olacak?''
''Ah Lady Toda, köylülerle ilgili olan ok tam hedefine vurdu ve Büyük Lord General'in fazla canını yaktı. Büyük bir düşman kazandınız.''
''Böyle mi düşünüyorsunuz? Ona hakaret etmek niyetinde değildim.''
''Kendisi köylüdür ve daima da öyle kalacaktır. Onun için de samuraylardan nefret eder.''
''Bunu bildiğiniz için ne kadar akıllısınız lordum. Bana da söylediğiniz için teşekkür ederim.''
Mariko başını eğerek yalandan gözyaşlarını sildi.
''Sizin gücünüz olduğu için kendimi ne kadar güvende hissettiğimi söyleyebilir miyim? Siz olmasaydınız orada bayılırdım Lord Kasigi.''
Yabu biraz yatışır gibi oldu. Kadının böyle konuşması Yabu'nun kendisini çok üstün sanmasına yol açmıştı. Biraz sonra da iyice yumuşadı.
''Mariko, aptallığımı Anjin sana da anlatmama izin verir misiniz?'' diye mırıldandı.
''Pekala.''
Mariko minnetle eğilip selam verdikten sonra Blackthorn'a dönerek Portekizce konuşmaya başladı.
''Dinle Anjin-san, özür dilerim ama önce bu huysuz adamı yatıştırmam gerekti.''
Ona olanları anlattı, sonra ekledi.
''Lord Yabu da sizin fikrinizi soruyor. Aptallığım yüzünden sizi düşürdüğüm durumdan kurtulmak için ne yapmalıyız?''
Blackthorn irkildi. ''Şimdi anlıyorum Mariko-san. Niyetin zaten buydu değil mi?''
''Evet, özür dilerim.''
Adam dönerek geceye baktı. Bahçeyi çevreleyen taş duvarlara meşaleler takılmıştı. Bitkilerin yapraklarında su damlaları titreşiyordu. Kadın onun dönmeden Latince ''sen'' dediğini duydu. ''Senin de özel olarak konuşmalıyım.''
''Evet, seninle konuşmayı ben de istiyorum.''
Kendisine güvenemediği için ya buya bakmıyordu kadın. ''Bu gece seni bulacağım.'' Sonunda ya buya döndü.
''Anjin-san da aptallığımı kabul ediyor, beni affedin.''
''Ama bunun ne yararı var artık?''
Kadın kayıtsız bir tavırla konuştu.
''Anjin-san bu gece Kiritsubo sahana gideceğim. Kendisi akıllıdır, belki bir çare düşünür.''
Ya bu kadının tüylerini ürperten bir kesinlikle ''tek çare var'' diye söylendi. ''Yarın özür dileyecek ve kalacaksınız.''
30. ayrımın sonu. Sayfa 416.